yorumunu yapmakta olduğumuz Çıkış kitabının 7. bölümüne geldik değerli dinleyicilerimiz. Musa, Firavun ile tekrar konuşmak için Rab tarafından teşvik edildi. Yine Firavun'dan aynı dilekte bulunacak ve İsrailoğullarını serbest bırakmasını ondan isteyecektir. Musa'nın değneği bir yılana dönüşecek ama Mısırlıların büyücüleri de aynı belirtiyi yapacaklar. Firavun'un yüreği sertleşecek. Bunun üzerine Tanrı ilk belayı gönderip Nil ırmağının sularını kana dönüştürecektir. Rab ile Mısırlıların ilahları arasında savaş daha başlamadı. Ama az sonra buna tanık olacağız. Rab bu savaş için hem İsrailoğullarını hem de Musa ile Harun'u hem de Firavun'u hazırlamaktadır. Firavun'un önünde duracak olan Musa'dır ama konuşacak olan Harun'dur. Neden? Musa dilini mi yutmuştu? Hayır. Musa'nın ne bir kekemesi ne de başka bir özrü vardı. Herhalde Musa'nın sorunu psikolojik bir şeydi. Çölde 40 yıllık bir süre içerisinde çobanlıktan başka bir şey yapmayan, insanlarla en az ilişkisi olan bu adam herhalde Firavun gibi birisinin önünde konuşmaktan korkuyordu. Bu görev için kendini yetersiz görüyor olmalıydı. Rab bir şeye açıklık getirmek istiyordu. İsrail halkını kölelikten Mısırlıların elinden kurtaracak olan Yüce Tanrı'nın kendisiydi. Bu gerçeği bugün kendi hayatımızda da görmeliyiz. Bazen soruyoruz, acaba Tanrı bugün imanlılar arasında neden büyük işler yapmıyor? Tabii ki bu soruya tek bir yanıt veremeyiz ama yanıtlardan biri şudur. İş yapabilmesi için Rab'be fırsat vermiyoruz da ondan, ya da Rab inanlılar topluluğunda bir iş yapacak olsa ya bir kişi ya da bir kuruluş bu konuda aferin alma hevesindedir. Şunu iyice anlamalıyız ki Rab insani unsurları ve girişimleri sonsuz işlerinde kullanamaz ve bunları bir yana itme zorundadır. Tanrı kutsal ruhu aracılığıyla elçi Pavlus'un ağzından şöyle konuştu. Çünkü içimde, yani bedenimin gereksiz isteklerinde yararlı bir şeyin konut kurmadığını biliyorum. İçimde istek varsa da iyilik yapma gücü yok diyor. Romalılar 7. bölüm 18. ayette. Bunu aslında Pavlus söylüyor. Şimdi Firavun'un önünde dilsizmiş gibi duran Musa'nın durumu bize ne diyor? Şunu, Rab insani yetenekleri bir tarafa itip Harun'un konuşmasına izin verdi. Şimdi olayları kutsal yazılardan izlemeye devam edelim. Bu 7. bölümün ilk ayetinde şöyle yazar. Rab, bak seni Firavun'a karşı Tanrı gibi yaptım dedi. Ağabeyin Harun, senin peygamberin olacak. Dostum, peygamber nasıl bir kişidir diye sorulacak olsa belki de bu birinci ayette verilen betimleme en uygun olabilir. Musa Firavun'a karşı Tanrı gibi olacaktı. Harun ise Musa'nın peygamberi yerini alacaktı. Peygamber Tanrı'nın yerine konuşan, Tanrı'dan aldığı haberi halka ileten biridir. Peygamber kahinin tersidir. Tanrı'nın huzurundan çıkıp halka yönelir peygamber. Kahin ise halkı Tanrı önünde temsil eder. Kahin Tanrı önünde konuşmayacak, peygamber de halkı temsil etmeyecek. Tanrı'yı temsil edecek. Başka deyişle, peygamber Tanrı'dan aldıklarını halka, kahin ise halktan aldıklarını Tanrı'ya bildirecek. Harun halkın önünde Musa'yı temsil edecek ve Musa da hem insanların hem de Firavun'un önünde Tanrı'yı temsil edecektir. Rab Musa ile konuşmasını sürdürüp ona şöyle diyor. Sana buyurduğum her şeyi ağabeyine anlat. O da Firavun'a İsraillileri ülkesinden salıvermesini söylesin. Ben Firavun'u inatçı yapacağım ki belirtilerimi ve şaşılası işlerimi Mısır'da arttırabileyim. Çıkış 7, 2 ve 3. ayetler. Tanrı Firavun'u inatçı yapacaktır. Bu ne demek oluyor? Rab gerçekten Firavun'un yüreğini katılaştırıp onu inatçı mı yaptı? Evet, Tanrı onun yüreğini katılaştırdı. Şimdi diyelim ki bu Firavun yumuşak yürekli birisiydi. İsrail halkının aciz durumunu iyi anlıyor ve onları kölelikten kurtarmak için elinden geleni yapmaya çalışıyor. Şimdi böyle bir Firavun söz konusu olsaydı ve Rab böyle yumuşak yürekli birisinin yüreğini kasten katılaştırmış olsaydı, o zaman bu çok adaletsiz bir Tanrı olurdu, değil mi? Ama bu durumda Tanrı sert ve gaddar bir yüreği açığa çıkarıyor Firavun'un yüreğini katılaştırmakla, katılaştırmak sözcüğü bir iple sıkıştırmak anlamına gelebilir. Tanrı Firavun'un yüreğini sanki sıktı ki içinde ne varsa dışarıya çıksın, görülsün. Tanrı onu gerçekte yapmak istediğini yapmaya zorladı. Firavun günümüzün birçok siyasetçilerine benzer. Tam ne söylemek istediğini belirtmiyordu. Yüreğinde olanı açığa vurmuyor. Bir şeyi yapacağım derken bakarsınız onun tam tersini yapıyor. Firavun İsrailoğullarını serbest bırakmak amacında değildi ama yine de sanki onlara iyi davranmak istiyormuş izlenimini vermeye girişiyordu. İyi yürekli bir kral olduğu intibasını yaratmaya çalışıyordu ama aslında İsrail halkı konusunda en sert bir tutumu benimsemişti. Rab, Firavun'un yüreğindeki sert tutumu değerli dostum açığa çıkaracaktı. Yani Firavun'un yüreğinde ne varsa onu ortaya koyacaktır Tanrı. Bazı insanlar var ki bir şey yapacaklarına söz verdiler ama ancak onları mahkeme önüne çıkardıkları zaman söz verdikleri şeyi yapmak zorunda kalırlar. İşte Firavun'un durumunda da buna benzer bir şey yaptı Tanrı. Firavun'un yüreği çok katıydı, berbattı, korkunçtu ama bunu dışarıya vurmak istemiyordu. Yüreğinde karar vermişti. Ne olursa olsun ülkenin ekonomisine büyük bir katkıda bulunan İsrail halkını salıvermeyecekti. Rab onun yüreğindeki bu tutumu açığa çıkaracaktır. Yüreğinde saklı olan bu tutumunu açığa vuracaksın diyor ona. Bu konuda Rab Firavun'un bileğini bükecek ve bir şeyler yapması için onu zorlayacaktır. Dostum, Rab bu yöntemi başka durumlarda da kullanacaktır. Yargılanmak için onun önüne çıkan her kişiyi bu şekilde zorlayacaktır Tanrı. Tanrı'nın önünde hiçbir şeyimizi gizleyemeyeceğiz. Artık kendimizi olduğumuzdan başkaymışız gibi gösteremeyeceğiz. Eminim ki bazılarımız için bu beklenti oldukça korkunçtur. Rab Musa ile Harun'a konuşarak şöyle diyor. Ama Firavun sizi dinlemeyecek. O zaman elimi Mısır'ın üzerine koyacağım ve onları ağır biçimde cezalandırarak halkım İsrail'i ordular halinde Mısır'dan çıkaracağım. Mısır'a karşı elimi kaldırdığım ve İsraillileri aralarından çıkardığım zaman Mısırlılar benim Rab olduğumu anlayacak. Çıkış 7, 4 ve 5. ayetler. Ne demek istiyor Rab burada? Bir açıklama olacağını bildiriyor. Yapacağı iş sonucu Firavun'un iç yüzü ortaya çıkacak ve aynı zamanda Rabbin gerçekten kim olduğu da belli olacaktır. Mısırlılar Rabbin kim olduğunu öğrenecekler. Musa ile Harun sonunda Rab'be güvendikleri için haklı çıkacaklar. Musa ile Harun Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Firavun'la konuştuklarında Musa 80, Harun 83 yaşındaydı. Rab Musa ile Harun'a şöyle dedi. Firavun size bir mucize yapın dediğinde söyle Harun'a değneğini alıp Firavun'un önüne atsın. Değnek yılan olacak. Çıkış 7, 6-9 ayetler arası. İşte burada önce Harun'un Musa'dan 3 yaş daha büyük olduğunu görüyoruz. Firavun Harun ile Musa'dan bu konuda bir belirti isteyecekti. Yani bir çeşit kimlik gösterilmesi gerekecektir. Bana geliyorsunuz ve benden büyük bir istekte bulunuyorsunuz ama bunu ne hak ya da yetkiyle yapıyorsunuz gibi bir soru soracaktır onlara. Yetki sahibi olduklarını nasıl göstereceklerdi? Harun'un elindeki değnek Rabbin onlara verdiği yetkinin kanıtı olacaktır. Böylece Musa ile Harun Firavun'un yanına gittiler ve Rabbin buyurduğu gibi yaptılar. Harun değneğini Firavun'la görevlilerin önüne attı. Değnek yılan oluverdi. 10. ayet. Rabbin gönderdiği 10 belayı incelerken belki de fark edeceksiniz. Sanki bir hayvanat bahçesindeymişiz gibi gelecek bize. Neden? Çünkü Mısır'ın ilahları hemen hemen tümüyle hayvanlardan, böceklerden oluşuyordu. Elçi Pavlos Romalılara yazdığı mektubunda insanın ruhsal alanda ne kadar yozlaştığını belirtmek için şöyle dedi. Bilgelik taslarken akılsızlığa sürüklendiler. Ölümsüz Tanrı'nın yüceliğini ölümlü insanla, kuşlarla, dört ayaklı yaratıklarla ve sürüngenlere benzer şeylerle değiştirdiler. Mısırlılar her şeyi simgeleştirdiler. Soyut bir düşünceyi alıp onu bir hayvan ya da sürüngen niteliğinde somutlaştırdılar. Yaşamın her evresini ve fonksiyonunu temsil eden tanrıları vardı. Hiçbir kavramı dışta bırakmadılar. Tek tanrı inancını çoğaltıp birçok tanrıcıklara tapındılar. Bir tarihçi eski Mısırlılar hakkında şöyle yazdı. Bunlar yüce bir tanrının varlığına inanıyorlardı. İnanışları içinde bu tanrı kendi varlığında var olan, tüm kudrete sahip sonsuz ve yüce tanrıydı ama ne yazık ki Mısırlıların görüşüne göre bu yüce tanrı küçücük insanla ilgilenecek kadar alçalmamıştı. Bundan dolayı dünya çapında yapılması gereken ilahi işleri küçük tanrıcıklara, sayısız cinlere ve ruhlara vermiş. İşte Mısırlılar eskiden bunlara inanıyorlarmış. Pavlos Atina'ya vardığında tam bu manzara ile karşılaşmıştı. Bilinmeyen tanrıya diye adlandırılan bir anıt görünce Atinalılara şu şekilde konuştu. Dolaşırken sizce dinsel önemi olan yerlere bakıyordum. Bu arada bir sunak gördüm. Üstünde bir yazı vardı. Bilinmeyen bir tanrıya. İşte bilmeden saygı gösterdiğiniz bu tanrıyı sizlere bildiriyorum. Böylece Elçi Pavlos onların bilmeden tapındıkları bir tanrıyı köprü olarak kullanıp İsa Mesih'i duyurdu. Onlar putlara tapıyorlardı ama bu karanlığın içinde bile Rabbin sözü onlardan bazılarını aydınlatabilmişti. Yılan için kullanılan İbranice sözcük tannindir. Ancak kutsal kitabın başka yerlerinde bu tannin sözcüğü yılan diye çevrilmiyor. Yeşaya ve Hezekiel kitaplarında canavar olarak çevrilir. Tannin sözcüğü şeytani bir kavramı dile getirir ve belki de bu nedenle yılan olarak çevrildi. Mısırlılar timsaha taparlardı. Mısırlıların dini törenlerinde ve tapınışlarında timsaha önemli bir yer verilirdi. Örneğin Sebak adında bir ilahın omuzları üzerinde timsah başı vardı. Bundan ayrı Apepi adında bir ilahları daha vardı. Bu ilah bütün güneş ilahlarının baş düşmanıydı ve kendisini bir timsah şeklinde gösterirdi. Mısırlıların bu ilahlar konusunda bir sürü efsanevi öyküleri vardı. Bu öykülerden birine göre ilahlardan Apepi cennetin en alt yerinde yaşarmış ve güneş tanrısı Ra'nın doğmasını engellemek için elinden gelen her şeyi yaparmış. Gök gürlemesi, şimşekler, fırtınalar, tayfunlar ve yağmur gönderip güneş tanrısının parlaklığını elinden almaya çalışırmış. Gökyüzünü bulutlarla ve sis ile doldurma çabasındaymış. İşte Rab Mısır'ın bu tanrıcıklarına darbe üstüne darbe indirecektir. Bunun üzerine Firavun kendi bilgelerini, büyücülerini çağırdı. Mısırlı büyücüler de büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. 11. ayet. Mısır'ın büyücüleri de Harun'un değneği aracılığıyla gerçekleştirilen mucizenin aynısını yaptılar. Daha doğrusu onun bir taklitini yaptılar. Bunu nasıl yaptıklarını bilmiyoruz. Ama ne yapmışlarsa etkileyici bir sergileme olmuştu. Evet, bunlar Firavun'u etkilemiş olabildiler ama Timoteos'a yazmış olduğu ikinci mektubunda Pavlos, Mısır'ın bu büyücüleri hakkında şöyledir. Yannis'le Yambiris'in Musa'ya direndiği gibi bu kişiler de gerçeğe karşı direnirler. Aklı bozuk, imanda onaysız kişilerdir bunlar. Onlar aslında Musa'ya karşı değil, diri Rab'be karşı direniyorlardı. Çıkış 7:12-13'te şöyle diyor, her biri değneğini attı, değnekler yılan oldu. Ancak Harun'un değneği onların değneklerini yuttu. Yine de Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Mısırlılar timsaha tapınmasına rağmen bütün değnekleri yutan Harun'un değneğidir. Bu Firavun'u etkilemeliydi ama etkilemedi. Firavun yüreğini katılaştırdı ve önceki yollarında diretti. Rab Musa'ya Firavun inat ediyor, halkı salıvermeyi reddediyor dedi. Sabah git, Firavun Nil'e inerken onu karşılamak için ırmak kıyısında bekle. Yılana dönüşen değneğini eline al ve ona de ki çölde bana tapsınlar diye halkımı salıver demem için İbranilerin Tanrısı Rab beni sana gönderdi. Ama sen şu ana kadar kulak asmadın. Benim Rab olduğumu şundan anla diyor Rab. İşte elimdeki değneği ırmağın sularına vuracağım. Sular kana dönüşecek. Irmaktaki balıklar ölecek. Irmak leş gibi kokacak. Mısırlılar artık ırmağın suyunu içemeyecekler. Sonra Rab Musa'ya şöyle buyurdu. Harun'a de ki değneğini al ve elini Mısır'ın suları üzerine, ırmakları, kanalları, havuzları, bütün su birikintileri üzerine uzat. Hepsi kana dönsün. Bütün Mısır'da tahta ve taş kaplardaki sular bile kana dönecek. Çıkış 7:14-19 ayetler arası. Bu olaylar değerli dostum, Mısır'da uygulanmakta olan putperestliğe bir başka darbe oluyordu. Mısırlıların kutsal saydıkları Nil ırmağı kana dönüşmüştü. Mısırlılar Nil nehrini Hapi adında bir ilah olarak betimlemişlerdi. Bu ilah çok şişman bir adam şeklindeydi ancak kadın memelerine sahipti. Bunun anlamı bolluk, verimlilik ve bereketti. Eski yazılardan onun hakkında yazılan şu ezgiyi size aktarayım. Ra ilahının yarattığı tarlaları sen sularsın. Yiyecek sağlayan her şeyi yaratan sensin. Ambarlarımızı dolduransın. İhtiyacı olan fakirlere bakan sensin. İşte Nil Nehri Mısır'ın can damarıydı. Ancak bu nehrin verimliliği sağlayabilmesi için bir su damarı olması gerekiyordu. Can damarı değil. Şimdi ne olmuştu? Mısır'a hayat veren bu nehir şimdi lanet altına girmişti. Bu olsa olsa Tanrı'nın yargısı olmalıydı. Bu yargıyı da Musa ve Harun'un eliyle veriyordu. Mısırlı büyücüler de kendi büyüleriyle aynı şeyi yaptılar. Rabbin söylediği gibi Firavun inat etti ve Musa ile Harun'u dinlemedi. Onlara aldırmadan sarayına döndü. Mısırlılar içecek su bulmak için ırmak kıyısını kazmaya koyuldular. Çünkü ırmağın suyunu içemiyorlardı. Rabbin ırmağı vurmasının üzerinden 7 gün geçti diyor Çıkış 7, 22-25 ayetlerinde. Bu bela tam 7 gün sürdü. Yine büyücüler işe karıştı diye Firavun bu olayda Rabbin elini göremedi. Daha sonra göreceğimiz gibi büyücüler kana dönüşmüş suları tekrar temiz suya dönüştüremeyecekler.